Ayrım 2.
Ayağını özenle koydu sandığın üstüne. Sargının arasındaki kirler beyaz bir fırçayla özenilerek temizlendi. Sonra güvercinler için mısır aldı. Kollarını iki yana açarak serpti kuşlara. Parkın girişindeki duvarın üstünde oturan kasketli bir genç yanındakine "Put gibi olmuş, şuna bak," dedi. "Çarmıh," diye düzeltti öteki, güldüler. Parkın kapısında 32 dişe keman çaldıran bir şişe gazoz içti. Gölgedeki banklardan birine oturdu, bir ihtiyarın dişleri olmadığı için pek anlaşılmayan dertlerini dinledi. Derli toplu insanlar dinlenmek için başka yerlere gittiklerinden kimseye garip görünmediği kılığı, kimsenin gözüne çarpmadı. Sonunda ihtiyarın isteği üzerine onu durağa götürdü koluna girerek. Parktan çıkarken gene peşine takıldılar. Önce çocuklar, durağa oldukça kalabalık geldiler. "Allah belasını versin bu pis yabancıların," dedi birisi. Gömleğini pantolonun üstüne çıkarmış, bütün yüzü bıyık içinde kara bir adam. "Bedava yaşıyorlar bu ülkede." Arabasının kapısına dayanmış müşteri beklerken, yağlı kıymalı bir şeyler yiyen şoför de bu düşünceye hak verdi. "Paramızın değeri de bu yüzden düşüyor abi." İhtiyar mantolu adamın kolunu çekti. "Beni karşıya geçirin," dedi. Bir taksi geçerken onlara hafifçe dokundu. Durdukları halde. Dönüp baktılar. "Ne bakıyorsun?" dedi pencereden uzanan kafa. Geri çekildiler. Onları izleyen kalabalığa çarptılar. İhtiyar mantoyu çekiştirip duruyordu. Hızla geçen arabalar yüzünden bir türlü ulaşamadılar karşıya. Bir iki atıştan sonra kaldırımın kenarına sığındılar. Hepsi de esrarkeş bunların. Ezersin başına bela. Şoförle bıyıklı birer sigara yaktılar. "Adama bak," dedi bir kadın kocasına. Baktılar. Çocuklar kağıttan kuyruk takmışlar arkasına. Güldüler. Çocuklarla arabaların arasına sıkışıp kalmıştı. İhtiyar adamı bulamadı. Kalabalık arttı. Ayakları sargı içinde. Cüzdanlı olmasın, itişerek çekildiler. Hiçbir şeyden korkmayan çocuklar, yani çocukların hepsi, eteklerini tutarak çevirdiler onu. Karnına çengelli iğneler takmış. Kollarına ipler bağlı. Sakın tımarden kaçmış olmasın. Deli bu. Mantonun üstüne taktığı kemere bakın. Manto mu? Kadın mı? Ne kadını? Kafadan manyak. Polis çağırın. Gözlerden kurtulmak için başını kaldırdı. İleride köprünün üstünde bir adam onun filmini çekiyordu. Abi bunlar film çeviriyorlar. Bütün gözler köprüye çevrildi. Bu kısa süreden yararlandı, sırtını köprüye döndü, adımlarını hızlandırdı, sonra koşmaya başladı. Uzaktan hızla geçen bir trene doğru koştu. Bir duvardan atlarken düştü, bir tel örgü elini kanattı. Demir yoluna ulaştı sonunda, hat boyunca ilerledi. İstasyona vardığı zaman soluk soluğa ve ter içinde yığıldı yere. Kalkarken etekleri dolaştı ayağına, düştü. Sonra geri geri giderek uzaklaştı istasyondan. Kadınlar helasının duvarına dayandı. Bir iki tren geçti, istasyon tenhalaştı. O zaman gişeye yürüdü. Gişedeki memur onun suratına baktı ve bu konuşmayan adama ikinci mevki bir bilet verdi. Trende sarı tahtaların üstünde kendisi gibi kirli, kendisi gibi yorgun, kendisi gibi çevreye ilgisiz insanlarla birlikte yolculuk etti. Yasak levhasına rağmen onlarla birlikte onların ikram ettiği sigarayı içti. Pencereden denizin göründüğü bir istasyonda da trenden indi. Üzerinde Halk Plajı yazılı bir kapıdan girdi. Kumların üstünde bir süre dolaştıktan sonra yün ören ihtiyar bir kadının boş bıraktığı sandalyeye oturdu. Önce kumda top oynayan gençlerin ilgisini çekti. Birbirlerini iterek onu işaret ettiler. Kafasına bir iki top attılar. Bir toptan kaçmak isterken sandalyesiyle birlikte yere yıkıldı. Çevresine toplandılar. Çıplak bacakların duvarından ürktü, gözlerini kapadı. "Sarası var," dedi öndeki gençlerden biri. "Ayakları da sargılı, kötü bir hastalığı olmalı," diyerek geri çekildi yassı burunlu bir genç kız. Kalabalık büyüdü. Arka sıralara düşenler onu görmek için itiştiler. Çevresindeki çember daraldı, ayağa kalkamadı artık. Üçüncü sırada duran uzun bıyıklı bir genç kalabalığı yardı. "Ne bunaltıyorsunuz hasta adamı?" diyerek ön sıradakileri itti. Onların yerini hemen başkaları aldı. Kalabalık bir bütün olarak yere çakılmış gibi hiç kımıldamadı. Konuşmadılar da. Sadece seyrettiler onu. "Bacaklarını havaya kaldırın," diye bağırdı arkadan biri. "Suları aksın." Bu sözleri duyan bir görevli duruma el koymanın zamanı geldiğini düşünerek boğulmakta olan adama gerekli müdahaleyi yapmak üzere ön safa geçti. Kızgın kumlar ve manto ve kemer ve sargılar yerdeki adamı yakıyordu. Kalabalık da hava almasını engelliyordu. artık yüzümden akan terleri silmiyordu. Onun uygunsuz durumunu tespit eden görevli mandolu adamı uyardı. Bu kılıkta bulunamazsın burada. Mantosunu çıkarsın diye bağırdı ön sıradan biri. Vücudu kumlarla sıvanmış gibi kıllı bir karaltı. Belki de içinde hiçbir şey yoktur dedi mahzun görünüşlü bir genç yanındakine. Ben buna benzer bir şey okumuştum bir yerde. Burayı hemen terk edin diye diretti görevli. Halkın huzurunu ihlal etmeye hakkınız yok. Uzun bıyıklı genç onu savundu. Elbiseyle oturabilir, buna bir engel yok. Kadın mantosu, sapık herif diye bağıranlar oldu. Dışarı diyerek kolundan tutup yerdeki adamı kaldırmaya çalıştı görevli. Kendi gider dedi bıyıklı genç, bırak adamın kolunu. Beyaz mantolu adam doğruldu, kalabalığın üstüne yürüdü. Hemen açıldılar, geçebileceği kadar bir boşluk bıraktılar halkada. Gözleri yanıyordu terden, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Yürürken sargılar çözülüyordu bacaklarından. Denize değil diye bağırarak peşinden koştu görevli. Bıyıklı genç tarafından yolu kesildi. Arkalarından koşan kalabalığın içinde kayboldular. Su bileklerini geçince mantosunun eteklerini topladı. Kalabalıktan kurtulmuş olan görevli elbisesiyle daha ileri gidemedi. Mantonun etekleri önce suyun üstünde açıldı, sonra ağırlaşıp battı. Dur diye bağırdı uzun bıyıklı genç. Boş ver abi dediler, fazla ileri gitmez. Deniz sığdı, bütün manto suyun içinde kaybolduğu zaman kıyıdan çok uzaklaşmıştı. Fazla ileri gitmişti, yanılmışlardı. Bıyıklı genç de çok geç kalmıştı. Beyaz mantolu adamın boyunu geçen yere kadar yürüyeceğini aklına getirmemişti. Yerinden fırladı birden fakat yetişemedi. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Sonra başka gönüllüler de çıktı. Aramalar bir sonuç vermedi. Uzun bıyıklı genç kıyıya çıkınca soluk soluğa kumlara oturdu. Elini ağzına siper ederek yere tükürdü. Amma da hikaye dedi. Unutulan. Ben tavan arasındayım sevgilim diye bağırdı delikten aşağı doğru. Eski kitaplar bugünlerde çok para ediyor. Bir bakmak istiyorum onlara. Son sözlerimi duydu mu? Orası çok karanlıktır. Dur sana bir fener vereyim. İyi. Durgun bir gün. Bütün hayatımca sürekli bir ilgi aradığımı söylerdi birisi bana. Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı biraz da ışık. Bir yerini kırarsın karanlıkta. Delikten yukarı doğru bir el feneri uzandı. Fenerli elin ucundaki ışık rastgele önemsiz bir köşeyi aydınlattı. Bu eli okşadı. El kayboldu. Ne düşünüyor acaba? Gülümsedi. Gene mi düşünüyor? Yıllardır bu tozlu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı. Işığı gören bazı böcekler kaçıştılar. Korktu. Fakat yararlı olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu. Belki de hiçbir şey söylemeden başarmalıydım bu işi. Benden bir karşılık beklemiyor. Ona yardım etmek mi bu? Bilmiyorum. Bazen karıştırıyorum. Özellikle başımda uğultular olduğu zamanlar. Onun gibi düşünmeyi bilmek isterdim. Bana belli etmemeye çalışarak izliyor beni. Çekiniyor. Acele etmeliyim öyleyse. Feneri yakın bir yere tuttu. Annesiyle babasının resimleri. Aralarında eski bir ayakkabı torbası, kırık birkaç lamba. Neden hiç sevmediler birbirlerini? Ölecekler diye öylesine korkmuştum ki. Torbayı karıştırdı. Tuvaletle gittiğim ilk baloda giymiştim bunları. Her gece birisiyle dışarı çıkardım dans etmek için. Aman Allah'ım, nasıl yapmışım bunu? Ellerinin tozunu elbisenin üstüne sildi. Mor ayakkabılarına baktı, buruşmuşlar, küflenmişler. Sol ayağına giydi birini. Ölçülerim hiç değişmemiş. Utandı, gene de çıkarmadı ayağından. Topallayarak bir iki adım attı. Sonra resimlere yaklaştı, diz çöktü, yan yana getirdi onları. Dirseğiyle tozlarını sildi biraz. Beni de kendilerini de anlamadılar. Ne kadar ağlamıştım. Aşağıda onlara bir yer bulabilir miyim? Koridorda, sandık odasında. Saçmalıyorum. Onları unutmadım, onları unutmadım. Babasının yüzünde gururlu bir somurtkanlık vardı. Aynı duvara asamam onları. Evin düzenini hızla gözlerinin önünden geçirdi. Yan yana olmak istemezlerdi, mezarda bile. Resimlerden birini aldı, feneri yere bırakmıştı. Hangi resmi aldığını bilemedi. Yüksekçe bir yere koydu onu. Biraz telaşlanmıştı, dizini bir tahtaya çarptı. Sendeledi, yere düştü, hafif bir düşüş. Kalkmaya cesaret edemedi. Emekleyerek fenerin yanına gitti. Bir torba daha boşalttı eski fotoğraflar. Amacından uzaklaşıyordu. Bana baskı yaptığını düşünmemeliyim. Yüzüne karşı söylesem bile içimden geçirmemeliyim bunu. Aceleyle resimleri yere yaydı, el fenerini dolaştırdı tozlu karartılar üzerinde. Başka bir eve çıkmış olabilirdim. Bir daha hiç göremeyeceğim birine bırakmış olabilirdim bütün bunları. Resimleri karıştırdı. Ne kadar çok resim çektirmişim ya Rabbi. Çoğu da iyi çıkmamış, gülümsedi. O zamanlar ne kadar uzunmuş etekler. Çirkin bir uzunluk, duruşlar da gülünç. Kim bilir hangi filmden. Arkamı dönüp yürüyormuş gibi yapmışım da birden başımı çevirmişim. Kime bakmışım acaba? Aynı elbiseyle bir resim daha. Yanımda biri var. Resim çok tozlanmıştı. Tozlu da olsa tanıyor insan kendini. Parmağını ıslattı diliyle. Tozlar önce çamur oldu, sonra. İlk kocasının gülümseyen yüzünü gördü parmağının ucunda. Aman ya Rabbi, bir zamanlar evliydim ben de. Sonra gene evliydim. İnsan bir günde varamıyor bir yere, ne yapalım? Nereye? Tanımlayamadığım, bir ad veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzülmüştük. Eğildi, bir avuç resim aldı yerden. Bu resim çekilmeden önce nasıl hiç yoktan bir mesele çıkarmıştım, sonra da yürüyüp gitmiştim. Sonra ne olmuştu? Sonra. Buradasın ya, bu evde. Demek sonra hiçbir şey olmadı onunla ilgili. Ne kötü ne de iyi bir şey. Demek ki hiçbir şey. Ama bunu hissetmedim. Geçişler öyle sezdirmeden oldu ki. Hayır, düşüncelerin karıştı. Basit anlamıyla sözlerin. Bununla ne ilgisi var? Fakat ben ondan kaçarken nasıl oldu da birden başımı çevirip bu resmi çektirdim? Hep böyle mi durdum resimlerde? Yüksekçe bir yere oturdu, başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başladı. Onun da yüzü kim bilir nasıldı. Herhalde ben suçluyum, resim çekilirken değil. Belki de o sırada haklıydım, muhakkak haklıydım. Çok daha önce, çok daha önce. Bir an önce kitaplara ulaşmak istedi. Geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin istedi. Eski balo ayakkabısını ayağından çıkarmaya çalıştı. Sonra arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. Sendeleyerek el fenerine doğru yürüdü. İlerideki köşede olmalıydı kitap sandığı. Fakat orada kitap sandığına benzemeyen karanlık çıkıntılar vardı. Feneri bu garip yığınına doğru tuttu. Korkuyla geri çekildi. Biri vardı orada, oturan biri. Feneri alıp bütün gücüyle deliğe kaçmak istedi, kımıldayamadı. Korkusuna rağmen fenerle birlikte ona yaklaştı. Ne yapmışsa korkusuna rağmen yapmıştı hayatı boyunca. Yoksa çoktan kaybolup gitmişti. Feneri onun yüzüne tuttu. Aman Allah'ım! Eski sevgilisi yatıyordu yerde. Tozlanmış, örümcek bağlamış, tavan arasındaki her şey gibi. Kitap sandığına ve resim tahtalarına örümcek ağlarıyla tutturulmuş eski bir heykel gibi. Sağ kolu bir masanın kenarına dayalı, parmakları kalem tutar gibi aşağı kıvrılmış boşlukta. Dizleri titredi. Dişleri birbirine çarptı. Ayağının altından kayıp gitti döşeme, kayarken de ayağına çarpan resim masası devrildi. Kol gene boşlukta kaldı. Örümcek ağlarıyla tavana tutturulmuştu. Bu eliyle ne yapmak istedi? Bir şeyler mi yazmaya çalıştı? Ne yazık, hiçbir zaman bilemeyeceğim. Sol el yerdeydi. Bir tabanca tutuyordu. Ah, kendini mi öldürdü yoksa? Olamaz. Bir şey yapsaydı ben bilirdim. Her şeyi söylerdi bana. Öyle konuşmuştuk. Beni bırakmazdı yalnız başıma. Sonra hatırladı. Bir gün tavan arasına çıkmıştı eski sevgilisi. Şiddetli bir kavgadan sonra. İkisinin de artık dayanamıyorum dediği bir gündü. Ayrıntıları bulmaya çalıştı. Belki de büyük bir tartışma olmamıştı. Biraz kavgalıydılar galiba. Gülümsedi. Bu biraz sözüne ne kadar kızardı. Onu tavan arasında bırakıp sokağa fırlamıştı. Öleceğini hissediyordu. Peki ama neden? Bilmiyordu. Duygunun şiddeti kalmıştı aklında sadece. Sonra onu görmüştü sokakta. Bütün mutsuzluğuna, kendini zayıf hissetmesine, ölmek istemesine rağmen onun gözlerindeki ilgiyi, insanı alıp götüren başkalığı fark etmişti nedense. O gün eve yalnız dönmüştü tabii. Ne kadar daha çok gün eve yalnız döndüm ondan sonra da. Şimdi karşımda konuşsaydı, ne kadar daha çok olur muydu deseydi. Titreyen dizlerinin üstüne çöktü, el fenerini tuttu onun yüzüne. Gözleri açıktı, canlıydı. Bakamadı, başını karanlığa çevirdi. Sonra baktı gene, onu ölüm kalım meselelerinde yalnız bırakmayan gücünden yararlandı gene. hiç bozulmamış. Geç kalmasaydım böyle olmazdı belki. Üzüldü. Fakat hiç değişmemiş. Son gördüğüm gibi gözleri bile açık. Yalnız gözlerin bu canlılığında bir başkalık vardı. Her şeyi bildiği halde duygulanamayan bir ifade. Görünüşüme bakma, içim öldü artık diye korkuturdu beni. İnanmazdım. Öyle şeyler bulup söylerdi ki öldüğü halde, belki beni izliyor gene. Yerini değiştirdi. Benimle ilgili değilsin diyerek üzerdim onu. Hayır, bakmıyor bana. Belki de düşünüyor. Birden konuşmaya başlardı. Bütün bunları ne zaman düşünüyorsun diye sorardım ona. Ne zaman düşündüğünü bir türlü göremiyorum. Hayır, gerçekten ölmedi. Çünkü ben yaşayamazdım ölseydi. Bunu biliyordu. Bu kadar yakınımda olduğunu bilmiyordum ama sen bir yerde var olursan yaşayabilirim ancak demiştim. Nasıl olursan ol, var olduğunu bilmek bana yeter demiştim. Bunu kavgadan çok daha önce söylemiştim ama çatışmamızın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordu. Sonra onu bir süre görmek istemediğim halde, onun orada olduğunu bildiğim halde, tavan arasına bir türlü çıkamadığım halde onu düşündüğümü, onsuz yaşayamayacağımı biliyordu. Sonra neden aramadım? Bir türlü fırsat olmadı. Her an onu düşündüğüm halde hep bir engel çıktı. Aşağıda yeni sesler, yeni gürültüler duyduğu için inmedi bir süre herhalde. Oysa biliyordu, aramızda hiçbir yeni varlığın önemi yoktu. Konuşmuştuk bütün bunları. Ben de onun inmesini beklemiş olmalıyım. Beni üzmek için inmediğini düşündüm önceleri. Sonra bir türlü olmadı işte, çıkamadım. Gelenler, gidenler, geçim sıkıntısı, yemek, bulaşık, evin temizliği, onun bakımı, çocuk gibiydi. Kendisine bakmasını bilmiyordu. Babamla annemin ölümü, bir şeyler yapma telaşı, önümde hep yapılması gereken işlerin yığılması. Orada tavan arasında olduğunu unuttum sonunda. Onu unutmadım tabii. Ne bileyim, daha mutsuz insanlar vardı, onlarla uğraştım. Tavan arasında bu kadar kalacağını da düşünemedim herhalde. Bir yolunu bulup gitmiştir diye düşündüm. Belki evde olmadığım bir sırada. Evet, muhakkak böyle düşündüm. Başka nasıl düşünebilirdim? Yaşamam için onun her an var olması gerekliydi. Başka türlü hissetseydim ölmüştüm şimdi. Ayrıca kaç kere tavan arasına çıkmayı içimden geçirdim. Hele kendini öldürdüğünü duysaydım muhakkak çıkardım. Dargın olduğumuza falan bakmazdım. Duydun mu yoksa? Bir keresinde yukarıda bir gürültü olmuştu galiba. Rüzgar bir kapıyı çarptı sanmıştım. Fakat nasıl olur? Onun tavan arasına çıkmasından günlerce sonra duymuştum bu sesi. Ve ben günlerce bir köşeye büzülüp kalmıştım. Hiçbir yere çıkmamıştım. Ateş etmişti demek. Yoksa kalbine? Titreyerek eğildi. Kalbine bakmalıyım. Elbisesinin sol yanı çürümüştü. Elinin hafif bir dokunuşuyla dağıldı. İçinden bir sürü hamam böceği çıkarak ortalığa yayıldı. Onun bakımıyla ilgilenmedim. Elbiselerini hiç gözden geçirmedim. Belki de dikmediğim bir sökükten yemeye başladılar hamam böcekleri onu. Deliği büyüttüler sonunda. Eliyle elbisenin altını yokladı. Neyse, iç çamaşırlarından öteye geçememişler. Derisi olduğu gibi duruyor. Teni çok sıcak sayılmaz ama kalbi yerindedir herhalde. Korkarım göğsünün sol yanına dokundu. İşte orada biliyorum. Başka türlü yaşayamazdım çünkü. Çünkü cümlenin başında söylemeliydim. Şimdi kızacak. Evet, her an onun sözlerini düşünerek yaşadım. Şimdi acaba ne der diye düşündüm. Yalnız bu kadarı çürümüş. İyi. Şimdi onu nasıl inandırabilirim bütün bu süreyi onunla birlikte yaşadığıma? Onu unutmuş gibi yaşarken onu düşündüğüme? Anlamaz. Görünüşe kapılır, anlamaz. Başkasına rastladığım için bu yeni ilişkinin her şeyi unutturduğunu düşünür. Oysa her şeyi hatırlıyorum. Tavan arasına çıktığı gün bu elbiseyi giydiğini bile. El fenerini ölünün üzerinde dolaştırdı. Örümcek ağlarının gerisinde sisli bir görünüşü var. Yalnız ağların arasından elimi onun kalbine götürdüğüm yer biraz karanlık. Rüya gibi bir resim. Birlikte hiç resim çektirmemiştik. Bir sürü şey gibi bunu da yapamadık nedense. Bir türlü olmadı. Bir koşuşma, durmadan bir şeylerle uğraşma. Neden koşuyorduk? Acelemiz neydi? Tavan arasına çıktığı güne kadar bir şeyin arkasından hep başka bir şey yaptık. Hiç durmadık, hiç tekrarlamadık. Sonra köşemde kaldım günlerce. Ne yedim ne düşündüm. Sigara içtim durmadan. Evi yaşanmaz bir duruma getirdim sonunda. Bir savaş sonu kargaşalığı sardı her yanı. Düzen içinde yaşamayı bir bakıma sevdiğim halde dayanılmaz bir pislik ve pasaklılık içinde çırpındım. Belki de böylece kendimi cezalandırmış oldum. Sokağa fırlamak, ona gitmek için öldürücü bir ümitsizliğe düşmek istedim, kim bilir, belki de. Kendim için böyle kötü şeyler düşünmemi istersin diye söylüyorum bunları. Fakat senin öleceğini, kendini öldüreceğini hiç düşünmedim. Uzak bir yerde, hiç olmazsa görünüşte sakin bir yaşantı içinde olacağını hayal ettim senin. Işığın altından kaçmaya çabalayan bir hamam böceği takıldı gözüne, kendine geldi. El feneriyle izledi böceği. Çirkin yaratık. Yukarı çıkmaya çalışıyordu ağlara takılarak. Böceğin ayakları elbiseyi parçalar diye korktu. Yıllar geçmişti. Küçük bir dokunuşa dayanamazdı, kim bilir. İşte boynundan yukarı doğru çıkıyor, yanağında biraz sendeledi. Sakalı biraz uzamış da ondan. Zaten her gün tıraş olmayı sevmezdi. Yanaktan yukarı çıkan böcek şakağa doğru gözden kayboldu. El fenerini oraya tutsam mı? Hayır. Korktu. Fakat yarı karanlıkta kurşunun deliğini gördü. Titreyerek geri çekildiği sırada aynı delikten çıktı hamam böceği. Bacaklarının arasında küçük pürüzlü bir parça taşıyordu. Dehşete kapılarak feneri deliğin içine tuttu. Işınlar kafatasının iç duvarında yansıdı. Eyvah! Böcekler beynini yemişlerdi, en yumuşak tarafını. Belki de hamam böceği son parçayı taşıyordu. Kendini tutamadı. Seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim, dedi. Aşağıdan başka bir deliğin içinden sevgilisinin sesini duydu. Bir şey mi söyledin canım? Elini telaşla kitap sandığına soktu. Hiç diye karşılık verdi aceleyle. Kendi kendime konuşuyordum. Korkuyu beklerken. Dün gece eve dönerken köpekler arkamdan havladı. Bizim mahallenin köpekleri. Bir ikisi de peşime takıldı. Adımlarımı sıklaştırdım. Daha önce onların böyle bir davranışıyla karşılaşmamıştım, korktum. Her zaman beni miskin gözlerle süzerlerdi. Fakat aramızda bir gerginlik olduğunu da sezmiyor değildim. Yalnız ne var ki uzun sürmüştü bu gerginlik, alışmıştım. Arkamdan yürümeye başladıkları zaman havlayan köpek ısırmaz gibi bana zayıf ve düşünülmesi utandırıcı gelen atasözlerinden birini hatırlamak zorunda kaldım. Köpekler yüzünden kendime karşı küçüldüm. Belki de bir rastlantıydı ama tam bu sırada birisi hakkında kötü şeyler düşünüyordum. Onu içinden çıkamayacağı zor durumlara düşürerek dişlerimi gıcırdatıyordum. Hayır, köpekler bu gıcırtıyı duymuş olamazlardı. Belki de sessiz bir gıcırtıydı. Manevi bir gıcırtıydı bu. Artık eski şakacılığımı da kaybetmiş olduğum için şimdi hissettiğim istihzayı da duymuş olamazdım. Fakat köpeklerle aramızdaki gerginliğin de böyle bir sırada patlak vermesi iyiye yorumlanamazdı. Bütün bunlar benim sokağa yakın olmuştu. Evlerin kalabalık olduğu son sokakta havlamışlardı bana. Köpekler evimin kapısına kadar gelemezler diye düşünüyordum. Benim sokakta 3 ev vardı. Yani 3 çöp tenekesi vardı. Hayır, orada barınamazlardı. Bu sokakta ancak ben barınabilirdim. Benim de sebeplerim vardı. Köpeklerin böyle sebepleri olamazdı. Onlar düşünemezlerdi. Ben kendime göre durumu açıklayabiliyordum. Başkalarına anlatılması güç de olsa bu açıklama düzenim öyle her insanın kolayla ulaşabileceği cinsten değildi.